Ayrım 35.
Sorunları katlayarak gelecek kuşaklara aktarmak istemiyorsak, içgüdülerimiz bizi savurmamalıdır. Enerjimizi öfkeli saldırılarda harcayacak yerde, birbirimizi anlamakta yoğunlaştırmalıyız. Barışçıl bir toplumu ancak o zaman kurabiliriz. Sövenlere, sövüşenlere de bir çift sözüm var. Üstü bu beyan aynıyla insan diye karşılık vermiyorum sizlere. Önce güzel bir sözü anımsatmak istiyorum. İncil, en yumuşak yastık vicdandır der. Onca sövgüden sonra böyle bir yastıkta nasıl rahat uyuyabilir gerçek bir insan? Yargı ve eleştiri. Yıl 1612'dir. Olay İngiltere'de geçer. Kilise mahkemesinin İngiltere Laik Adalet Örgütü içinde yeri yoktur. Ancak bu mahkeme görevine girmediği halde kiliseyi ilgilendirmeyen dünyasal bir suç nedeniyle bir yurttaşı tutuklamak ister. Court of Common Pleas bunu yasaklayan bir önlem alır. Kral 1. James bu olayı yargıçların elinden alarak kendisi karara bağlamak ister. Bu amaçla bir toplantı yapar. Yargıçların önünde başpiskopos Canterbury yargıçların kral adına hüküm verdiklerini ve bu nedenle kralın hukuksal sorunlar hakkında isterse kendisinin karar verebileceğini savunur. Kralın görüşü de budur. Bunun üzerine söz alan İngiltere Üst Mahkeme Yargıcı Edward Cook şöyle der. Kral İngiliz hukukuna göre hiçbir davada hüküm veremez. Dava İngiliz hukukuna ve geleneklerine göre bir adliye mahkemesi önünde yargıya bağlanır. İskoçya'dan yeni gelen ve orada doğal hukuk öğrenimi görmüş bulunan Kral James ise hiç de böyle düşünmemektedir. Ona göre hukuk doğal akla dayanır ve uyuşmazlığı çözmek için bu akla ve mantığa dayanmak yeterlidir. Yargıca şu karşılığı verir. Ben ve başkaları da tıpkı yargıçlar gibi akılla donatılmış bulunmaktayız. Karar için bu yeterlidir. Yargıç E.Cook'un buna yanıtı ilginçtir. Kuşkusuz Tanrı majestelerini doğa hakkında yetkin bir bilgi ve büyük yeteneklerle donatmıştır. Ancak majesteleri İngiltere Krallığı'nın yasalarını bilecek durumda değildirler. Uyruklarının yaşamına, mirasına, mallarına ya da servetlerine ilişkin davalar doğal akla göre çözülemezler. Uyuşmazlıkları sonradan edinilen akla, raison artificielle ve hukukun yargısına göre çözmek gerekir. Hukuk ise insanın eksiksiz bilgi kazanımıyla ulaşacağı bir sanat olmaktan çok, uzun süre incelemeler yaptıktan ve deneyimler kazandıktan sonra edinebildiği bir sanattır. Kral bu yanıttan çok alınır ve bu olayda kendisinin de yasaya bağlı kılınmak istemesini bir ihanet olarak nitelendirir. Yargıcın buna yanıtı da çok anlamlıdır. Kuşkusuz majesteleri hiçbir insana bağlı değildir. Ancak kral da Tanrı'ya ve yasaya uymak zorundadır. Doğal değil, hukuksal mantığa göre. Bu öykünün iki bildirisi var. Biri son tümcede özetlenmiş. Hukuka bağlılık. 7'den 70'e özel ya da tüzel her kişi, herkes devlette, kralda hukuka uygun davranmak zorundadır. Hukuk, salt gücün egemen olmadığı, büyük balığın küçük balığı yutamadığı bir ortamda toplumsal ilişkilerin biricik düzenleyicisidir. Eğer devlet salt gücü temsil eden bir devse, formül şu olmalıdır. Az devlet, çok hukuk. Özellikle nesnelliğe doğru yürümesi gereken adalete ulaşmanın biricik yolu kuşkusuz budur. Bu ilk bildiri konusunda ülkemizde de yeterince yazıldı, yazılıyor, konuşuldu, konuşuluyor. Ancak hukuk devleti ülküsüne henüz ulaşmış değiliz. O nedenle konu elbette önemlidir. Ancak biz bugün öykünün öbür bildirisi üzerinde durmak istiyoruz. Başkan E.Cook bunu şu anahtar tümceyle anlatıyor. Yargıçlar uyuşmazlıkları doğal değil, hukuksal mantığa göre çözmek zorundadırlar. Çağdaşımız bir başka hukukçu R.Flavin de aynı düşünceleri şöyle yansıtmaktadır. Adalet sarayında ve duruşmalarda edinilen deneyime dayanmayan hukuk bilimi, küçük modellere göre yapılan büyük makinelerin denenmesine ya da düşmanı görmeden yapılan düşsel savaşlara benzer. Demek hukuk bilgisi ve özellikle deneyimi olmayan kişilerin ulaştıkları sonuçlar çoğu zaman hukuka uzak düşmektedir. Söz gelimi, ölüm cezasını gerektiren bir suçla yargılanan tutuklu bir sanığın aynı iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet savcısınca aklanmasının ve salıverilmesinin istenmesi birçoklarınca yadırganmaktadır. Oysa bunlar hukuk mantığı içinde tutarlı biçimde açıklanabilir hukuk sorunlarıdır. Elbette adliye ve yargı kararları da eleştirilecektir. İlkin bu gelişebilmenin vazgeçilmez koşuludur. İkincisi, yargısal yanılgı olgusu bir gerçektir. Bir ülkede yargısal kararların 1/3'ü Yargıtayca bozuluyorsa bunun anlamı şudur. 3 karardan ikisinde olay değişmediği halde hukukçular en azından tanıda, teşhiste anlaşamamaktadırlar. Aynı görüşte değildirler. Peki bu görüşlerden hangisi doğrudur? İkisinden birisi ya da hiçbirisi. Bu sonuç düşündürücüdür. Zira bozma kararında yargısal yanılgı olasılığı onama kararına oranla daha yüksektir. Çünkü duruşma yapmayan denetim organındaki yargıçların titiz, daha deneyimli ve bilgili olmaları bu konuda her zaman elbette yeterli bir güvence olamaz. Üçüncüsü de yargıçlar hukuku her zaman adalete dönüştürmeyi, Malraux, dış etkenlerle başaramamaktadırlar. Bu başarısızlık çoğu kez yetersiz kanıtlar, soruşturmalar ve adil olmayan yasalar gibi kötü araçlardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında yargısal kararların eleştirilmesi, yanılgıları azaltmak ve hukuka uygunluğu sağlamak için elbette zorunludur. Biz yargıçlar hukuk bilinciyle yapılan bu tür eleştirilerden tedirgin olmak şöyle dursun, onları zevkle değerlendirmekteyiz. Bizi rahatsız eden eleştiri hukukla ilgisi olmayan eleştiridir. Gerçekten yargısal eleştiriyi hukukla uğraşan bilim adamlarına ve uygulamacılara bırakmakta yarar vardır. O yüzden yargıç Ranson'un Yargılama Sanatı Üzerine Deneme adlı yapıtına 1912-1910'da yazdığı ön sözde R. Poincaré şöyle diyordu. Bir ülkede boş zamanlarını yargıçları ve kararlarını yargılamakla geçiren iyi niyetli insanlar her zaman olmuştur. Çoğu kimseler yargılama sanatı için doğal sağduyu yeterli sanırlar. Yasaları bilmeden konuşurlar. Sayfa 7-8. 1986'da da J.M. Baro, her yanda adaletin suçlandığından yakınmaktadır. Le Dua O Dua, P.U.F. 1986 sayfa 85. Adaletin yıpranmaması, yükseklik yitirmemesi isteniyorsa, hukukla ilgisi olmayan bu tür eleştirilerden kaçınılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin TC yasasının 438. maddesiyle ilgili kararına yöneltilen eleştirilerin çoğu bu türden olmuştur. Bu karara inancımıza göre hukuksal eşitlikle ahlaksal eşitliği birbirine karıştırdığı ve gerekçeyi yetersiz bulduğumuz için biz de katılamadık. Ancak konuya birçok hukukçu gibi salt hukuk açısından yaklaştık. Ne var ki karara öfkelenerek hukukçu olmayan kimselerce yargıçların kişiliklerine yöneltilen yakışıksız eleştiriler yargıyı incitmiştir, örselemiştir. Bunları paylaşmak olanaksızdır. Yargı erkeği hepimizindir. Yıpratılan değil, güvenilen bir yargıya. Bir gün onlar, sizler, bizler hepimiz gereksinme duyabiliriz. Yargı yılı başlarken Cumhuriyet 7-9-1992. Bugün 7 Eylül 1992. Yasalarımıza göre yargı yılı dün, pazar başladı. Bugün açılıyor. Nasıl başladı? Yargıçlarımızı, Cumhuriyet savcılarımızı, avukatlarımızı nasıl bir yargı yılı bekliyor? Geçen yıl nasıl başladıysa, nasıl bırakmışlarsa öyle. Sanırım bu kısa yanıt sürenleşmiş yakınmalarında bir özetidir. İlkin yasamadan yargının beklentileri vardı. Ortak görüş şuydu. 1980'li yıllarda yargı vurgun yemişti. Ara rejim yargı bağımsızlığını güvenceleyen 20 yıllık kurumun baş ağrısı yakınmalarını iyileştirecek yerde kurumun başını kopararak çözmüştü. Bu yöntem o dönemin mantığına uygundu. Gerçekten bu mantığa göre başı ağrıyan, baş ağrıtan kurum, kuruluş, dernek, insan ne varsa beslenmemeli, asılmalıydı. Atatürk adına Atatürk'ün vasiyetnamesindeki çocuklarının yaşamlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türk Dil Kurumu'na, Türk Tarih Kurumu'na böyle kıyıldı. Yine de ben o dönemdeki yöneticilerin iyi niyetinden bugün bile kuşkulanmıyorum. Yayınlanan anılar bunu gösteriyor. Ama yönetmek için iyi niyet elbet yetmezdi. Nitekim generaller cehenneme giden yolların iyi niyet taşlarıyla döşendiğini algıladıklarında çoktan iş işten geçmişti. Yargıdan beklenenler. Geçen yıl 5-5-1991 Fransa ve İtalya örneklerini de irdeleyerek bu sütunlarda görüşümü ve önerilerimi şöyle özetlemiştim. 30 yıllık deneyimlerimden ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanılmalı, toplumumuzun her şeyi siyaset açısından değerlendiren tek boyutlu özelliği ve kamuoyu baskısından yetersizliği gözetilerek yapısıyla ve bütçesiyle bağımsız bir kurul oluşturulmalıdır. Yargının kendi kendini yönetmesi temel alınmalıdır. Hükümetler durmadan hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünden söz ediyorlar. İşte fırsat. toplum bütün partilerden bağımsız yargıyı bir an önce oluşturmalarını umutla bekliyor. Toplumumuzun da yargıdan beklentileri var. Türkiye, laik hukuk düzenini biçim ve içeriğiyle benimsemek iddiasındadır. Ne ki bugün gittikçe küçülüp küreselleşen dünyada kimileyin bir ada gibi yapayalnızdır. Hukukumuz, çağdaş bilimden uzaklaşma pratiğini sergilemektedir. Bu yargılar üzücüdür ama ne benimdir ne de öznel'dedir. Karşılaştırmalı hukukla uğraşan batılı hukukçuların yargıları da ne yazık ki böyledir. O zaman bize düşen hemen içgüdüsel öfkeye kapılmak değil, bu yargıların doğru olup olmadıklarını soğukkanlılıkla saptamaktır. Olmaması gerekenlerin olduğu bir yerde olumsuzluklarla başa çıkmanın biricik yolu, yaşanan olguları küçültmeden, büyütmeden olduğu gibi görmek, kestaneleri yanma pahasına kendi elimizle ateşten çekme dürüstlüğünü ve yiğitliğini göstermeliyiz. Zaman zaman çağı yakalayan hukuk çıkartmalarımız da bizi aldatmamalı, gevşetmemelidir. İtiraf etmeliyiz ki Türkiye bugün bir yargılama sendromu yaşıyor. Belirtileri, semptomları da ortadadır. Hepimiz çoğu yıllarca süren duruşmalardan yakınıyoruz. Bunu çözmek için çokluk yasaları suçlamış, sistemi örseleme pahasına sık sık değişiklikler yapmışız. Ama sonuç değişmemiş, hatta daha da kötüleşmiş. En azından görüş ayrılıkları artmış. Oysa sınır ötemizdeki ülkelere, hatta Kıbrıs'a baksaydık şunu görecektik. Oralarda da bizdeki kadar olmasa bile yargılama uzun sürüyor. Ama duruşmalar bir ya da birkaç günde bitiyor. Öyleyse yanlış yapan biziz. Gerçekten yargılamanın, adaletin odak evresi duruşmadır. Yargılama yasalarındaki bütün normlar, duruşmanın yetkin biçimde yapılması için seferber edilmişlerdir. Oysa bizde duruşma adıyla, biçimiyle, içeriğiyle yanlış algılanmıştır. Duruşma, doğrusu tartışma diyorum. Evresinin varlık, icat nedeni şudur. Geçmişte yaşanan ve hukuksal sonuçlar doğuran bir olayı, boşanmada, kavgada, etkili eylemde dövme gibi, herkese açık. Açıklık ilkesi, davayla ilgili olanlarla yargılayanların, davacı, davalı, savcı, sanık, müdafi, yargıç, jüri üyesi, önünde olabildiğince aslına uygun biçimde yeniden canlı olarak yaşamak. Yaşarken de tarafların edilgen ve seyirci değil, etkin ve katılımcı biçimde tartışmalarını, sözlülük, doğrudanlık, yüz yüzelik ilkeleri sağlamak. Bu tartışma kesintisiz sürmeli. Geçmişteki olayı canlandıran kanıtlarla, tanık anlatımları, keşif bulguları, bilirkişi açıklamaları ve benzeri, doğrudan diyalektik kuranlar, yargıçlar, jüri üyeleri, duruşma boyunca asla değişmemeli. Duruşma biter bitmez, araya zaman girmeden, olayın oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa yargılananın olayı yapıp yapmadığı konusundaki olay kanı yargısı, hüküm. Duruşmanın izlenimleri belleklerden silinmeden hemen verilmelidir. Yargıçlardan biri değişirse tartışma, duruşma yeni baştan başlamalıdır. Yoğunluk yargıçların değişmezliği ilkesi, tarafların bilgisine ve tartışmasına sunulmayan, tartışma kaçağı hiçbir veri, kanıt, hükme dayanak yapılmamalıdır. Tartışmada, duruşmada kimse seyirci değildir. Yanlışlar tartışılıp çürütülerek, olayla ilgili kuşku birlikte yenilerek, cum vincere, töresellikten uzak bir canlılıkla yaşanan ve yaşatılan düşünceler, cumhuriyetiyle olay, kanı, yargısı birlikte kurulduğundan, bu yargı artık yalnızca yargıçların değil, tartışmaya, duruşmaya katılan herkesindir. Herkesin olan böyle bir yargıya, herkesin doğallıkla saygı göstermesinin nedeni de işte budur, kesintisiz duruşma. Eğer duruşma evresi böyle yapılmaz, yargıçlar dinleyecek yerde tutanaklarla boğuşur, taraflar duruşmada seyirciler gibi karşılıklı duruşur, bu görünüşte duruşmalar, debat aparent, gereği düşünüldü, icatlarıyla ve durmadan değişen yargıçlarla ertelene ertelene yıllarca sürer. En sonunda kimseyi dinlememiş bir yargıç, yargıçtan yargıca ciro edilen tutanaklara göre olay kanı yargısı oluşturursa böyle bir evreye duruşma, tartışma denilemez. Duruşma dışlandığından, hiçlendiğinden kurulan yargılama da sağlıksızdır. Ona kesinleştiğinde herkes gönülsüz uyar, kuşkuyla bakar, saygı duymaz. O yüzden böyle yapılan duruşmalar ve duruşma tutanaklarına göre kurulan yargılar, hükümler, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Meksika'da, Kamerun'da her yerde mutlak butlanla batıldır. Bozulur, yeni baştan yapılır. Ama asla duruşulmaz, tartışılır. duruşmanın bu olmazsa olmaz ilkeleri ancak bir ya da birkaç gün kesintisiz sürdürülen bir duruşmada gerçekleştirilebilir. Yıllarca, aylarca sürenlerde ise bu bir düştür. İster istemez eşyanın doğası gereği eski tutanaklar okundu. Yöntem saptırmalarıyla detournement de procedure, insanlar kendilerini aldatacaklardır. Bırakınız halkımızı, değme hukukçularımız bile yıllarca süren batıl duruşmalara öylesine alışmış, koşullanmışlar ki, tartışmanın, duruşmanın bir birkaç günde bitmesini düşünmeyi bile bir düş sanıyorlar. Dünkü Afrika ülkelerinde dahi başarılan sıradan bir iş niye düş olsun ki? Yapılacak iş, yasaları değiştirmek değil, o ülkelerde yasaların nasıl uygulandığına bakmaktır. Unutmayalım ki adli yanılgıların başlıca nedeni böylesi batıl duruşmalardır. Denilecektir ki namaz gibi adli yargıların da kazası olur. Olur ama yerine getirilmiş özgürlüğü bağlayıcı cezanın ölüm cezasının kazası olmaz ki. Olsa bile kağıt üzerindeki fantazinin kime yararı var ki? Peki neden böyle olmuştur? Bence atalarımızın kalıtı iyilerin yanında kimi olumsuz özelliklerimizden. O yüzden Kartezyen, akılcı batıdan aldığımız hukuk, doğudan batıya sürgüt göçen, mono ve sözlü toplum yapımızın dayatması, kuşatması altındadır. Böyle ivecen, yarınsız toplumlarda, minyatür resimlerdeki gibi çözümlerde de derinlik yoktur. Günübirlik, geçici, yüzeysel, yalınkat çözümler, sabırlı, kalıcı çözümlere yeğlenir. Diyaloğun geliştirici dinamiği değil, monoloğun öldürücü durağanlığı yaşanır. Dilde bile dişil, feminin, eril, maskulin yoktur. Tartışıyoruz, saygılıyız denir. Bu sözdedir. Kimse karşıt görüşleri değerlendirmediği için gerçekte saygı duymaz. Tatmadığı için de tartışmaz. Düşünceyle onurluluk bütünleştiğinden bilim çürütse bile birileri düşünceyi değil, sürgüt kendi onurunu savunur. O birileri var ya, yanılgı savar dediğim, eleştirinin yapıcı, geliştirici değerlerini hiç bilmez. Dost hatırı için ona kıyar. Oysa bu da bir tür yetkiyi kötüye kullanmadır. Kendi bilimle inatlaştığı halde, kimileyin bilimi savunanı, sevimsiz ve kendini de çoğunluğa şirin göstermek için, yerleşik yargıların ve uygitsinciliğin ayartıcı gücüne sığınır. Söz toplumunda başat organ kulaktır. Başvuru malzemesi, kulaktan dolma işlenmemiş bilgi kırıntılarıdır, söylencelerdir. Doğrulukları saptanamaz. Yazı toplumunda ise başat organ göz, malzeme yazıdır, kitaptır. Doğrulukları bilimsel merak ve yöntemsel kuşkuyla sağlıklı bir biçimde saptanır. Orada hükmün çoğunluğa dayandığı, ancak çoğunluk kuralının tartışmaya son verme pratiğini amaçladığı, asla haklılık ve doğruluğun ölçütü olmadığı, çoğunluğun da yanılabileceği bilinir. Bilindiğinden en sağlıklı hüküm için tartışmanın gereksiz bir gösteriye dönüşmemesi için oylama öncesi sergilenen tüm görüşlerin geçiciliği, göreceliği de bilinir, gözetilir. Öbür görüşler değerlendirilmeden bu başlangıçtaki geçici görüşün hükme dönüşmemesine özen gösterilir. Hukuk deyim yerinde ise biz hukukçuların hem belası hem mevlasıdır. Onunla yatar onunla kalkarız. Bu toplumsal zaaflarımızı yenerek hukuk uğruna savaşmalıyız. Kavram açığımızı tez elden kapatmalıyız. Bunalımı aşmak için hem savaşımcı, mücahit hem de düşünce üretici, müçtehit olması gereken hukukçu okuyarak üretmeli, çoğalmalı, zenginleşmeli. Çağdaş hukuka başvurarak iyi tüketmelidir. Malzemesine ancak bu yollarla egemen olabilir. Ağaca davası, Cumhuriyet 27.10.1981. Ağaca davası bitti ama suç ve yargılama üzerine haberler, yorumlar ve eleştiriler bitmedi. Basında çıkan ayrı kaynaklı haberlerle televizyon filmlerinden başka Roma savcısı da çevrime girmiş, mahkeme kararı doğrultusunda Ağaca'nın suç ortağı olup olmadığının araştırıldığını belirtmiştir. Bu konudaki eleştiri ve yorumlar bizce iki noktada toplanabilir. Sosyopolitik yana ağır basanlara göre Ağaca olayının arkasında uluslararası yıldırmacılığın, terörizm bulunması güçlü bir olasılıktır. Buna yeterince eğilinmemiştir. Yargılamaya ilişkin olanlara göre ise suçun işlenmesinden sonra dava 2 ay gibi kısa bir sürede bitirilmiştir. Bu tür davaların yıllarca sürmesinin olağanlığıyla koşullanmış bulunan kamuoyunu bu ve özellikle duruşmanın 3 günde bitmesi çok şaşırtmışa benzemektedir. yargılamaya ilişkin bir eleştiride böylesine yankılar uyandıran ve ağır cezayı çağıran bir hükmün Yargıtay'dan geçmeden kesinleşebilmesidir. Biz bu yazımızda sosyopolitik eleştirileri incelemeyi alanımızın dışında tutmakla birlikte basındaki haberlerin değerlendirilmesi uluslararası yıldırmacılığın varlığını kanıtlarsa aşağıda değineceğimiz gibi bu yargısal sonucu pek etkilememekle birlikte suçu önleme siyasasını gözden geçirmekte kuşkusuz katkıda bulunacaktır. 31 Mayıs'ta işlenen suç 1,5 aylık bir ön soruşturmadan sonra son soruşturma aşamasına gelmiştir. Bu ön soruşturmanın amacı son soruşturmanın en çabuk, en yetkin, en güvenceli biçimde oluşmasını sağlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için tüm kanıtlar toplanarak son soruşturmaya ışık tutacaklar, ayıklanacak. Olaya uygun normlar, madde saptanılarak suç nitelendirilecek, gerekli önlemler alınarak dava dosyası eylem, in rem, kişi in personam ve nitelendirme ile nomen juris sınırlı olarak mahkemeye sunulacaktır. C.Y.Y. Madde 150, 172, 257, 258. Ön soruşturma gizli olduğundan Arca davasında hazırlık aşamasında her şeyi birden gören bütünlük ve kapsayıcılık, entegralite, çeşitli olasılıkları gözeten algılayıcılık ve kavrayıcılık, perspikasite, ilkelerine neden mi uyulduğunu bilmiyoruz. Ancak son soruşturmanın zorunlu bir ertelemeye uğramadan bitmesi, yukarıdaki kurallarla geciktirilemezlik, instantaneite ve eksiksizlik, konteza, ilkelerine uyulduğunun kanıtı olmasa bile en azından güçlü bir karinesidir. Ne var ki soruşturma tekniği ne oranda ilerlerse ilerlesin, kamuoyunu bu denli ilgilendiren benzeri davalarda her zaman kimi kuşkular ve karanlık noktalar sürüp gidecektir. Bu kuşkularsa yeterince doğrulanmadıkça hep varsayım, ipotisita düzeyinde kalırlar. Gerçeğe dayalı bir hükme, guit in cartum, hiçbir zaman dayanak olamazlar. Kuşkusuz hemen her dava gibi Ağca davasının da A'dan Z'ye kusursuz olduğu söylenemez. Ancak bu davanın bizim için örneklik düzeyindeki en büyük başarısı duruşmanın 3 günde bitmiş olmasıdır. Çünkü son soruşturmada ve özellikle duruşmada uygulanması gereken tüm ilkeler ancak böyle bir yargılamayla gerçekleştirilebilirdi. Gerçekten ön soruşturmada yer, zaman ve kişi açısından geçerli olan kesintili ve değişken dağınıklık ilkesi, desentrasyon, son soruşturmada yerini yoğunluk ilkesine, konsantrasyona bırakacaktır. Buna göre duruşma aynı yerde lokalizasyon, kesintiye uğramaksızın, kontinuita, C.Y.Y. Madde 219 ve hükme katılacak aynı yargıçlarla yapılacak, eğer duruşma tek oturumda bitmeyecekse, olası özürlü yargıcın yerine geçmek ve hükme katılmak üzere yedek yargıç bulundurulacaktır. C.Y.Y. Madde 218-381. Böylece düzen, birlik, tutarlılık, önyargısız ve dolaysız algılama sağlanmış olacaktır. Gerçekten yoğunluk ilkesi duruşmayı yöneten ve birbirleriyle diyalektik yumakta bütünleşen bir dizi öbür ilkelerin hem çimentosu ve hem de varlık koşuludur. Yargılama çabukluğu, kanıtların ortaklaşa kılınması, araya zaman girmeksizin kanıtların değerlendirilmesi, kısaca yüze karşılık ve doğrudanlık ilkeleri yoğunluk ilkesine uyulduğu oranda gerçekleşecektir. İşte bu ilkelere uyularak yapılan yargılamayla oluşan kanı, gerçekten saydam bir vicdani kanıdır ve ona göre hüküm verilecektir.